Beyaz Yaka'nın anlam arayışına hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz.
Merhaba arkadaşlar, bugün ben başlayayım. Çünkü Tolga'dan sözü pek alamıyorum genelde.
Yani ilk ne? Ayıp ya. Dakikaları tutar mıyız lütfen? Kim daha fazla konuşuyormuş?
Abi eşitlik sağlayalım yani. Podcast ikimizin podcast'ı falan diye girdin olaya. Yani çok doğru dengeyi gözetirsek sevinirim.
Vallahi ben memnunum ya. İnşallah dinleyen herkes de memnundur.
Şaka yapıyorum. Bugün çok güzel bir konumuz var. Benim kulağıma da yani eğlenceli geliyor. Tabii yaşarken çok eğlenceli değil. Departman savaşları. Böyle hani savaşlar olarak algılamak da aslında sorunun teşhisi için bence güzel. Çünkü genelde bu iş hayatımızda sorunlar yaşıyorumun bir parçasıdır. Departmanlar arası kavga ve buradaki huzursuzluk. O yüzden bugün biraz buna girelim. Niye departmanlar savaşıyor? Kimler o departmanlar?
Kimlerden oluşuyor?
Ya böyle şey gibi, others gibi, yani departmanlar diye böyle ayrı
zaten
uzaylılar.
Zaten senin
gibi.
Departmanın için herkes others aslında.
Aynen,
bakarsan.
Aynen.
Şimdi orada şöyle bakmak lazım. Aslında departman savaşları departmanları rahatlatan ve mutlu eden bir şey.
Yani niye, canlı mı hissediyoruz savaşınca abi?
Ya şöyle, çok uzun süre savaş kazanmamış uluslarda da bir peltelik oluştuğu için.
Şey, Yeniçeri hani, sefere çıkalım istiyor, bu mu yani?
Seni bağlar. Haklı ya da haksız bir sebepten çıkarttığın bir savaşı kazandığında muzaffer oluyorsun. Yani zaferi kazanmış oluyorsun.
İş yerinde yaptığım işte KPI'lerimi tutturamıyorum. O zaman yan departmanla savaşı kazanıp mutlu olalım gibi bir
tabii,
şey mi bu?
Çünkü senin sonuçta sahnede önünde oynadığın bir seyirci var. O seyirci de senin üst yönetimin aslında.
Evet.
Şimdi bir de departman savaşlarını üst yöneticiler de zaten aslında destekliyorlar bir yere kadar. Bunlara da birazcık gireriz. Hadi. Şimdi departman yapısı nereden çıkmış? Klasik oradan bir girelim. Aslında hikaye şu. Şimdi ne diyelim mesela? Eskiden bir adam varmış, bir ineği varmış. İneğini sabah sağarmış, sütünden peynir, yoğurt yaparmış, kalanını da içermiş. Sonra inek sayısı 100'e çıkmış. Adam 100 ineği sağmayınca birilerini işe almış. Sonra kova yetmemiş, birilerinden kova almış. Bu kadar sütü aynı anda peynir yapamayız deyip sadece işi peynir yapmak olan birini getirmişler. Sonra demişler ulan bu arazi yetmiyor, yan tarafı alalım, buraya mandıra kuralım falan derken en sonunda bir bakmış adam alt tarafı memeden çıkan sütten yapılan birkaç üründen ibaret olan iş hala aynı çıktığı verdiği halde. Tamam. Yani bir şey değişmiyor yani, ha çikolatalı süt gelmiyor yine. Buna rağmen bir anda departmanlaşmış. Niye departmanlaşmış? Bunun da hep altında yatan o büyük hikaye şeydir. İhtisaslaşma. Aslında ihtisaslaşma ek bir faydadır ama asıl sebep şudur. İşin büyüklüğü, ölçeği. Hı hı. Şimdi sıkıntı şurada başlamış. Gerçekten ilk büyüdüğü anlarda adam çok verim almış. Çünkü demiş ki ben bir kişiydim, bir kişi daha geldi. Aynı anda iki katı ineği sağabiliyoruz. Fakat 10 kişi geldiği zaman o 10 kişiden 10'u, hatta gerçi sahibi saymayayım, 9 kişi birbirini kesiyor. Ulan diyor ben bunu yavaş sağayım da diyor, yandaki inek de diyor Hüseyin'e kalsın. Tamam mı? Bir anda çıkan süt gene 600 litre o kadar inekten. Fakat adamların sağdığı süt aynı değil. Bu sefer kurallar çıkmaya başlamış. Demişler ki şu 3 ineği sen sağ. Bu 3 inekten sen sorumlusun. Kamyon gelecek, sütleri alacak. 9'a kadar da bu işi bitirmen lazım. Bu sefer insanlar üf püf ede ede bunu yapmışlar. Fakat kamyonun şoförünün o kadar ne kadar hızlı gitmek istediğinden tut. O ineğin o günkü keyfine kadar her şey bir faktör haline gelince bu kaosu ara yöneticilerle çözmeye çalışmışlar. Demişler evet. Ki inek sahanların başı sensin. Mümkünse de en iyi inek sahanı yapmışlar ki en büyük hatadır bu. Çünkü ineği iyi sağman senin, ineği sahanları iyi sağman anlamına gelmiyor. Ondan sonra bu departman yapıları kurulmuş. Hayat devam etmiş ve müthiş verimsiz hale gelmiş. Evet, çok büyük bir iş gücü, çok büyük bir para, litrelerce süt, büyük bir operasyon var. Fakat o çiftçinin kendi başına ineği sağdığı günkü verimi yakalayamamışlar. Makine parkı hariç, yani alınan makineler. Hı-hı. Çünkü hiç her zaman zamanında işlerini yaptıkları için bozulmadıkça insan kısmında bir tembellik ve bir kaçış oluşmaya başlamış. Bu yüzden de departmanlar aslına bakarsan kendi işlerini kendi şirketleri gibi savunmaya başlamışlar. Şimdi bugünkü dünyaya
geldik. Evet.
Bugün iş hayatında bana sorarsan Özlem, birbirine dokunmayan departman yok. Direkt ya da endirekt.
Doğru, kesinlikle.
ve dokunmadıkları için birbirlerine, dokundukları için birbirlerine aslında herkesin işi bir diğerinin performansına bağlı.
Kesinlikle.
Dolayısıyla senin aslında kendi yoldaşınla, kendi silah arkadaşınla savaşmaman gerekir. Evet. Ama senin savaştığın kişi aslında senin direkt performansını etkileyebildiği halde savaşıyorsun. Buna ne diyorsun?
Şöyle yapıyorsun aslında orada. Bazen de savaşmak işin şanındandır. Yani örnek veriyorum, mesela ben uzun süre satış müdürü olarak çalıştım. Şimdi ben satış müdürü olarak çalışırken finans departmanıyla savaşıyorum. Ne diye savaşıyorum? İşte ben akreditif açtırıyorum, işte mal getirtiyorum yurt dışından falan, ama satışlar o kadar iyi değil. Finans huysuzlanıyor. Bu akreditifler açılıyor kardeşim, paralar ödüyor da arıyor beni mesela finans direktörü. Diyor ki Özlem, açtırıyorsunuz da satıyor musunuz? Şimdi yani benim böyle olgun, senin dedin ya biraz önce şov yapmak için yöneticiye, olgun bir tavırla evet doğru söylüyorsunuz Hamdi Bey, satamıyoruz, mahcubuz mu demem gerekir? Yoksa ki dediğim şuydu gerçekten de, satış benim işim, benim işime karışmayın, siz akreditiflerin ödemesini yapın.
Diyorsun.
Diyorsun.
O gün mü ayrıldın?
Kovuldum.
Süpermiş.
Dolayısıyla birazcık da bu yüzden aslında, yani bir kimlik ortaya koymak ya da işin önemini ortaya koymak. İşin biraz görsel, gösteriş tarafı için de savaşıyoruz. Ama aslında temel neden şu, senin dediğin gibi hepsi zincirin bir parçası. Ama o ne kadar farkındayız biz o zincirin. Yani zincirin bütününü gözden kaçırıyorsun. Yani herkes bir ucundan tutmuş, sen tuttuğun kadarını görüyorsun zincirin. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor aslında. Ben kendi çarkımı, yani ben satın almada çalışıyorsam, satın alma çarkını düzgün döndüreyim. İşte finans da onu düzgün döndürsün, o da bunu düzgün döndürsün diye. Herkes kendi departmanın içine kapandığı zaman çatışma başlıyor. Aslında departman yöneticilerine düşen şu: kafayı kaldırıp bir tık diğer süreçlere de hakim olabilmek. Diğer adamlar da ne yapıyor görebilmek. Çünkü her zaman senin işinin bittiği yerde öteki başlamıyor. İç içine geçmiş süreçler var. Sen onu gözden kaçırıyorsun ve çatışıyorsun bu yüzden.
Yani şunu mu diyorsun? Eğer bir yönetici departmanını iyi yönetmek istiyorsa, ya da bir genel müdür şirketini iyi yönetmek istiyorsa, ya da bir kişi kendi işini iyi yönetmek istiyorsa, aslında o şirketin niye kurulduğunu ve buradaki herkesin temel fonksiyonunu unutmamalı.
Kesinlikle. Ya mesela şunu söylüyorum. Ben mesela satın alma direktörü olarak çalışıyorum şu anda şirkette, tamam mı? Şimdi ben sadece satın alma ile ilgili kararlar alırsam benim hayatım çok kolaylaşıyor. Tedarikçiye vereceğim tavizleri sadece kendi departmanım ölçeğinde belirliyorsam KPI'larımı tutturmam da kolaylaşıyor. Fakat benim yaptığım her hamle işte muhasebe ve finans departmanını da etkiliyor. Örnek veriyorum, adam diyor ki Özlem Hanım, size en güzel ve en ucuz malzemeyi temin edeceğim ama işte 15 gün içerisinde ödeme yapacaksınız. Ben biliyorum ki finansın ayda bir kere ödeme günü var. Şimdi benim görevim 15 gün ödemeyle onu anlaşmak değil. Benim görevim ödeme gününü de dahil ederek, finanstaki işi de göz önüne alarak bir karar vermek olmalı.
Yani sen kendi problemini kitlememelisin başkasının.
Aynen öyle. Yani ben böyle yaptım kardeşim, siz de ödeyin ama biz işte kredi kullanıyoruz ayın bilmem bana ne dersem, işte ben finans departmanıyla çatışırım.
Tamam, bu çok güzel ama bir de şöyle bir şey var. Satın alma departmanında 10 kişi çalışıyor ve menfaatleri...
Nerede abi 10 kişi çalışıyor?
Diyelim 10 kişi olsun, 3 kişi olsun, 300 kişi olsun. Sonuçta menfaatleri aslında bu işi 15 günde yaptırabilmek. Bir de daha önce yaptırtmışlar. Ben mesela kendim de onu çok yaşadım. Bir departman bir kere olsun senin ricanla bir şey yaptıysa artık o yapılabilirler listesine giriyor.
Kesinlikle. Kırdım bir kere zinciri.
Aynen ve... Satın alma bile kendi içinde şunu konuşuyor. Arkadaşım geçen sefer yaptılar, onlara söyleyin bir daha yapsınlar diyor. Bak ne oldu? Şirket kendi içinde kendi düzenini bozan bir departman yarattı ama departman kendi içinde kendini çok haklı ve güçlü hissediyor. Çünkü daha önce yapıldı bu. Bu da ne anlama geliyor biliyor musun? Başarıdan daha önemli olan başarısızlığın sebebi olmamak.
Aynen, çok güzel. Ya benden abi top çıksın da.
Aynen.
Topu ben bir paslayayım, kime giderse gitsin. Ama bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben şirketlerin kesinlikle ve kesinlikle bunu atıyorum Survivor tarzı bir oyunla mı yaparsın? Ya da ne bileyim efendim işte bir proje mi verirsin? Sanal bir proje de olabilir, gerçek bir proje de olabilir. Farklı departmanları aynı platformda ortak bir amaçta çalıştırmasını ya da bunun simülasyonu yaptırmasını gerektiğini düşünüyorum. Bak bizim şirketin çok güzel yaptığı şeylerden bir tanesi, biz böyle her yıl bir Survivor falan gibi böyle parkurlara katılıyoruz, tamam mı? Abi ben ne adamlar tanıdım. Yani iş arkadaşım, adam mesela muhasebe departmanında. Adamda müthiş bir lider ruhu varmış. Oyun da çıktı falan böyle. Ya da adam böyle acayip kibar, naif bir adam, tamam mı? Oyunda canavar oldu adam böyle. Bağırıyor, Özlem geri zekalı mısın falan. Abi ne oluyor falan. Allah Allah. Bu adamın içinden canavar çıktı. Bu neyi sağlıyor biliyor musun? Ortak bir amaca doğru koşarken kurumsal dünyada o amaç çok belirsiz, böyle flulaşıyor.
Evet.
Senin iş yaptığın iş çıktıları da flulaşıyor çünkü yapı çok büyük. Onu küçük bir arenaya taşıdığın zaman görüyorsun herkesin nasıl çabaladığını. Yani senin o işte bana kafayı taktı ya da işte atıyorum benimle çatışıyor dediğin departmandaki adamla böyle omuz omuza bir mücadele içerisine girdiğin zaman görebiliyorsun, ancak tanıyabiliyorsun. Bence bu platformlar o yüzden çok önemli. Yani herkesin zincirin parçası olduğunu tattırdığın küçük küçük simülasyonlara ihtiyaç var.
Bu bir de senin dediğin mesela daha üst düzey yöneticiler için mesela bir tavsiye. Bir de açıkçası işi yapan kişiler için de şöyle bir tavsiyem var benim. Bir bardak çay al, yanına da bir bardak daha çay al ve o kişileri ziyaret et.
Kesinlikle.
Ne yaptığını anla.
Aynen.
Adamı sevsen de sevmesen de ki arkadaşım ben sana nasıl bir günah işleyebiliyorum, senin için nasıl bir sevap yaratabiliyorum. Ne yaptığımda senin hayatın kayıyor, ne yaptığımda senin hayatın kolaylaşıyor de.
Kesinlikle.
Bunu da başkası sana sorarsa en azından şu olur. Ulan biz bunu yapacağız ama var ya. Şimdi atıyorum pazarlama departmanında büyük kazık atıyoruz bunu yaparak.
Aynen.
Diyebildiğin yerde bir de şu güzellik oluyor. Bildikleri halde bize kazık attılar diyor pazarlamada. Ama bu da işte orada.
Savaşın.
Eğer pazarlama departmanından birisi bunu eleştirirse sen misin oradaki ahlakı bozuk olan, yoksa departman olarak bir aşiret savaşı mı açtınız?
Evet.
Karşı departmana bu ortaya çıkıyor. Ama bak ben sana şunu söyleyeyim. Benim genel müdürlük yaptığım dönemde en eğlendiğim şeylerden biri departmanların başlarındakinin birbirleri üzerinden nasıl konuştuklarını seyretmekti, tamam mı?
Nasıl yani?
Şimdi tüm departmanlar yöneticisine gaz veriyor. Ben hep onu derim. Yönetici yönetilir, tamam mı? Yönetici yönetmez. İşte böyle mesela sinirli bir şekilde gelir veyahut da kurnaz bir şekilde gelir. Neyse artık, ya da çok açık bir şekilde gelir. Bir departmandan şikayet eder. 15 dakika sonra öbürüyle konuşursun. Bambaşka bir hikaye dinlersin. En sevdiğim şeydi. İkisini yan yana oturt. Anlatın birlikte bakalım de. Zaten sistem kilitleniyor ama otomatik olarak. Yani her yöneticinin de aslında departman savaşlarına girerken altında çalışan insanların bu bilgiyi doğru taşıyıp taşıyamadığına bakması lazım. Aşağıdaki kişilerin de bu savaşa girerken yöneticinin aslında kendi menfaatini mi koruyor, departmanı mı koruyor, ona bakması lazım. Bunun da en kolay kontrol etme yolu dediğim gibi birebir ilişkiler kurmak. Bugün dünyada en büyük kazığı en büyük adam yer, tamam mı? Bir ordunun komutanıysan, hayatında elinde süngüsü tüfeği olan bir askerle bir kere sohbet etmediysen adam düşman askeri çıkar, haberin olmaz.
Aynen abi, bak bu birebir iletişimi. Şimdi bizim şirkette çok güzel bir şey oldu, tamam mı? SAP'ye geçiliyor. Böyle 1,5 yıldır sistem geçişi var.
Eyvah.
Tamam mı? Ben son 15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Hayatımda hiçbir departmanı ve departman çalışanını bu kadar yakından tanımadım. Çünkü şöyle bir şey oldu. Departmanlar olarak biz savaşıyorduk ya. Şimdi bütün departmanlar sistem geçişiyle savaşıyor hale geldik. Yani aynı cephede biz bir ortak düşman. Çünkü şöyle sahneler var. Bir kere şimdi birçok departman arkadaşım da işte dil bariyeri var. Çünkü global bir şirket olduğumuz için işte her şey böyle İngilizceden işte geliyor falan filan. Sen ister istemez böyle dil bilenler bilmeyenlere böyle yardım ediyor, tamam mı? İşte böyle abi şunu demek istiyorlar falan. Yani bak böyle diyor.
Çok iyi.
Şimdi çeviri de yapıyorsun, herifin sürecine giriyorsun, tamam mı, ister istemez. Yani muhasebeye giriyorsun, finansa giriyorsun falan. Bir de sen de yeni bir sistemi öğreniyorsun. Sen de çaresizsin. Bakıyorsun abi herif de çaresiz. Yani orada sen sürünüyorsun, herif de ay kapatamamış, ağlıyor falan.
Tabii.
Yani mesela biz bu yıl başına muhasebe departmanına online beraber girdik. Herkes ağlıyor, abi satın alma falan, bir daha muhasebe siz de çok iyi anlıyoruz falan. Bir anda bir kardeşlik oluştu yani, böyle yüzük kardeşliği oluştu yani, böyle SAP kardeşliği. O yüzden çok önemli. Mesela şu an bence biz müthiş bir değer elde ettik. Bir, senin dediğin gibi kişiler birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu.
Evet.
İki, hepimiz birbirinin işine bir şekilde burnumuzu soktuk ve önemini, yani zincirin halkasındaki önemini anladık. Üç, o ortak maruz kalma, düşmana karşı ortak maruz kalma müthiş bir kenetlenme oluşturdu şirkette şu anda.
Aynen öyle. Yani gene insanda bitti iş.
Evet, insanda
zaten
bitti.
Zaten aslında arkadaşlar şöyle bir hikaye var. Bu tamamen benim şahsi görüşüm ama bir işi hayatınızın parçası haline getirmezseniz onu yapamazsınız. Ama aynı zamanda diş fırçalamayı da hayatınızın parçası haline getirmeniz lazım. Bu onun sizin hayatınızı dikte edeceği anlamına gelmiyor. Bu sizin hayata bakışınızın işinizi ve diş fırçalama şeklinizi dikte edeceği anlamına geliyor.
Abi gidip diş fırçalayasım geldi.
Bu ne demektir aslında özünde? Siz bir işi yaparken aslında bir şirkete emeğinizi kiraladığınızı, orada vaktinizi geçirirken onunla bir menfaat ortaklığı yaparak kendi şahsi hedeflerinizle onların hedeflerini eşleştirdiğinizde mutlu olacağınızı fark ederseniz, sistemi kitleyen kendi departmanınızda olsa, kendiniz de olsanız, başkası da olsa şirket adına o kişiyi eleştiriyor olursunuz.
Hmm.
Ve şirketlerin de açıkçası rotasyonlara izin vererek,
evet,
insanların bir şeyleri yaşamasına izin vermesi lazım. Ya da senin dediğin gibi kaynaşmalarla.
Aynen.
Bunu yaptığın zaman burada aslında görünmeyen faydayı sağlıyorsun. Çünkü şirketler kendi koydukları hedefleri eski verilere göre koydukları için birbirini içeride paramparça eden insanlar 5 senedir yanlış veri üretirler, tamam mı? Verim düşer mesela. Şimdi sen bunu da tam ölçemediğin zaman sen o düşmüş olan verimi o şirketin potansiyeli zannedersin. Ve üst yönetim olarak da dersin ki ha 2 senedir bunu yapmışız, demek ki bu senede bunun üstüne şu kadar koyalım. Senin dediğin SAP'ler falan o yüzden geliyor. Çünkü herkese bir tanımlama yapıyorsun, sistemde iş nerede takılıyorsa kabak gibi ortaya çıkıyor.
Evet, aynen öyle yani.
Ya insan,
yanıyor böyle, kırmızı hatta yanıyor orada.
Tabii insan faktörünü kaldırıyorsun. Ama SAP gibi sistemlerin de şöyle bir handikapı var. Kişiler maratona girdiği ve kendine düşeni tam yapması gerektiği için kendilerini zora sokacak fikirleri kendilerine saklıyorlar. Mesela genç bir arkadaş geliyor diyelim, yeni mezun. Diyor ki ya diyor, çünkü adam dışarıdan bakıyor, tamam mı? Adam çalışmamış bile belki. Ya siz bunu böyle yapıyorsunuz ama niye yapıyorsunuz diyor. Mesela elinde kovalarla kuyudan su taşıyan kovaları delik adamlar görüyor, tamam mı? Diyor ki abi 2 dakika durun da şu kovaların altını bantlayın diyor yani.
O zaman gel sen bantla diyorlar.
Ha sen bantla, çok biliyorsun filan oluyor. Çünkü adamın da mazereti şu. İyi de öbür tarafta götürdüğüm kovayı sayıyorlar ve akşama kadar 200 kova istiyorlar diyor. Sen diyorsun ki iyi de senin kovayı taşıma amacın zaten suyu götürmek değil mi? Yarısını yere döküyorsun. Adamı durduramıyorsun. İşte çok sıkı denetleyen sistemlerde kişileri bu hale getiriyor. Ve kendisi bir şeyin yanlış yapılmasına kıyamayan, daha iyisinin yapılabileceğini bilen insanları da kaybetmeye başlıyorsun. En büyük sıkıntı da hızlı kova taşıyanların, kova taşıyanların başına konması. Diğer podcastlerde de dediğim gibi. Halbuki yere niye döküyorsunuz diyen adamın bu işin başında olması lazım. Ve ben özellikle genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Eğer gerçekten bir şeylerin nasıl daha iyi yapılabileceğini gösterecek kadar özgüveniniz varsa, bir şey bilmenize gerek yok bu arada. Hatta bildikçe körleşirsin.
Aynen.
Bu fikirlerinizi paylaşın. Paylaştığınız bu fikirler hayata geçer geçmez, ama bunun için sizin adınıza savaşan bir yöneticiniz olmadığını fark ederseniz zaten yanlış yerdesinizdir. Ben size söyleyeyim onu.
Abi hayatımda çok kendimi yaptığım için sevdiğim bir şeydir bu. Hı. Neden yapıyoruz sorusunu sormak. 15 yıldır aynı şirkete çalışmama rağmen her zaman bunu soracak fırsatlar buluyorum, tamam mı?
Hı.
Geçen yine böyle mail üzerinden bir departmanlar birbirine girmişti. Tamam, departmanlar tartışıyor. Vay efendim öyle mi olur? Üretim işte finansa giydiriyor, muhasebe alayına kayıyor falan filan. Böyle bir ortam var. Bir şey yapılması gerektiği, nasıl yapılacağını bulamadığı için. Konu nasıl yapılacak tartışması. Yazışmalar, ben böyle CC'deyim falan, tabii böyle akıyor falan, böyle flood olmuş orada böyle. Hı. Bakmıyorum. En son maili açtım abi. Aşağıya doğru şöyle bir baktım. Bir cümle yazdım. Ne arkadaşlar, bunu neden böyle yapıyoruz? Yapmamıza gerek var mı şu sebepten diye. Abi bütün sular duruldu, herkes evet yapmamamız gerekiyor falan. Yani hani adamlar birbirine girmiş falan, böyle 20 tane mail akmış falan, herkes birbirine dalmış vaziyette.
Gurur meselesi olmuş artık.
Gurur meselesi olmuş ve konu çok basit. Yapmaya gerek yok. Tartışmayın artık.
Ha, bir de bir şey yapmamak gerekiyor.
Yapmamak
yani.
Gerekiyor ama çok herkesin iyi. Aynı anda aydınlanma yaşadıktan sonraki mailleri gör. Kusura bakmayın Melih Hanım, ben de size rencide ettim. Olur mu efendim Selim Bey, ben size asıl ayıp ettim falan diye mailler dönmeye başladı bundan sonra.
Ondan sonra gevşedi bile, dışarıdan
gevşedi
biri söylemiş. Gevşedi herkese,
orgazmik bir haz aldı, bitti olay.
Şeyde bak, ben bir örnek vereyim, süremiz daralıyor ama. Ben mobilya sektöründe çalışırken, uluslararası üretim yaparken. Mesela hiç unutmuyorum, buradan 10 bin kilometre uzakta bir yere böyle pirinçten, metalden yapılmış mobilyalar gönderdik. Bir baktık hepsi yamuk ve kaynakları yanlış. Kıyamet kopuyor bak. Mal gitmiş Amerika'ya. Amerika'dan sesi geliyor müşterinin. Tamam mı? Ben dedim ki bu nasıl oldu, bir araştırın falan. Şu çıktı. Onun kaynağını yapan çocuğun o hafta evlenme teklifini reddetmiş, tamam mı, sevgilisi. Ve bütün metal atölye adamın bu durumunu hoş görüp malları paketlemiş.
Oha.
Şimdi Hani hepsini mi sırayla hani öldüresin geliyor yoksa sana. Yani şöyle bir şey var. Ve masumca şunu diyor. İnsanlık hali. Ulan insanlık haliyse malı niye yüklediniz? Hani bari bir daha yapardık. Şimdi o körlük oluşuyor ya, kendimi ve adamımı koruyacağım körlüğü. O kadar tehlikeli bir şey ki.
Abi bak, ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Şurada söylediğin kırılganlık, tamam mı? Adamın evlilik teklifi reddedilmiş.
Evet.
Ve adam bütün kırılganlığıyla orada. Bak, kırılganlığını, benim tavsiyem şu olacak iş hayatındaki arkadaşlar. Özellikle departman çatışması yaşayan, yönetici veya çalışan fark etmez. Lütfen kırılganlıklarınızı karşı tarafa gösterin. Bak, bunun en basit örneği şudur. Trafiktesin sen de benim gibi, böyle hayvan gibi İstanbul trafiğindeyiz, tamam mı? Önünden böyle bir araba gelir, senden böyle hatalı sollama, bilmem ne, şerit alır, makas atar falan, bir sinirlenirsin. Tamam mı? Şöyle düşün, adama hayvan gibi sinirlendi, adam yolunu kesiyor, bilmem ne, dikkatsiz hareketler yapıyor. Böyle levyeyi alıp dışarı çıktığında adam sana pencereden kusura bakma abi ya, kafam çok dalgın, çocuğum hastanede falan dese, o anda o levyeyi nereye sokacağını bilemez.
Mahcup olursun.
Mahcup olursun. Çünkü karşındaki kişi kırılganlığını sana göstermiştir. Ya da ya çok basit, yolunu kesmeye çalışan adam sana parmağıyla şöyle bir dakika yaptı mı, camdan çıkan parmak biliyorsun uluslararası bir teskin edicidir. Yani o parmağı gördüğün anda teskin olursun bir anda. Çünkü adam senden bir şey rica etmektedir. Kırılgan bir pozisyona sokmaktadır kendini.
Yani insan olduğunu hatırlatıyorsun.
İnsan olduğunu hatırlatıyorsun. Lütfen kırılganlıklarınızı gösterin. Yani ben bugüne kadar kırılganlığını gösterdiği için güçsüz görünen hiç kimseyi görmedim. Tam tersidir.
Muhteşem.
Mutlaka deneyin bunu.
Bu dediğin çok doğru. Yasemin de çok söyler bunu hatta bizim keyfim hikayelerinde. Yani aslında iş hayatı insanların bir araya gelerek işleri daha büyütmek ve kolay yapmak için kurduğu organizasyonlar. Dolayısıyla kuranların, yönetenlerin, sahiplerin ve çalışanların bunu unutmaması gerekiyor dediğin gibi.
Hı hı.
O zaman zaten herkes insan olduğu bir yere sen insanca ortam diyebiliyorsun.
Aynen öyle.
Gel bir altını bağlayalım.
Bağla altını, bezleyelim.
Yine bana bırakıyorsun. Peki. Okey. O zaman bir özet geçelim diyelim. Şimdi konumuz itibariyle departmanlar günümüz dünyasında gereklidir ama tam verimli değildir. Verimsizliklerinin sebebi de her zaman makine eksikliği, yazılım eksikliği, sistem eksikliği değildir. İnsaniyet eksikliğidir.
Hı hı.
İnsanların birbirini duyma ihtiyacı eksikliğidir. Yanlış yapma korkusudur. Dolayısıyla bir şirketin en başarılı hali en büyük yatırımı yapmış hali değildir. Bir şirketin en başarılı hali insanların o şirketin ne yapmaya çalıştığını bildiği ve bunun parçası olduğu halidir. Ve parçası olmanın yolu da dediğimiz gibi kendi menfaatlerini o şirketin menfaatlerinde görmek ve gönlen bağlanmaktır.
Hı hı.
Bunu sağlamak çalışanın olduğu kadar müessesenin de görevidir ve bunun için baştaki insanların vizyonu çok önemlidir. Çünkü en üstteki insanların yaptığı şeyler aşağıya yapılması gereken olmasa bile yapılabilir opsiyonlardan biri olarak sirayet eder. Ve insanlar da eğer daha yeni mezun bile olsalar, orta kademe bile olsalar, kendi kişiliklerini işe koyarlarsa en azından kendi yanlarındaki ve atlarındaki kişilere ilham olurlar.
Hı hı.
Bunu yaptığın zaman departman savaşları biter. Fakat departman savaşları aynı zamanda departmanların kendi içinde bağlı olmasından kaynaklandığı için her zaman ve her zaman zincir şeklinde birbirinin yani kendi çıktın başkasının girdisi olduğu için kendi menfaatin adına yan departmanı anladığında onları da kardeşin kabul etmeye başlarsın. Çünkü İneği sağdığın noktadan sütü içtiğin noktaya gelemiyorsan arada birisi bile yanlış yapsa iş bitmemiş demektir. Ve bitmeyen iş aileden çaldığın, moralinden çaldığın veyahut da kendi sinirinden çaldığın zamanlar demektir. Bunu da yapmamak lazım.
Çok güzel söyledin. Yani nihayetinde aynı gemideki kürek mahkumlarıyız.
Estağfurullah. Dur bir isyan başlatma. Çalışıyoruz güzel güzel. Rol
diyerek istersen bitirelim.
Hadi bakalım.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.